edebiyat dünyamızdan.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Gülşah Rahmanoviç ve mikrofonda ben İpek Önder. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Şair ve yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz,
hoş
merhaba.
Bulduk.
Ve bu haftaki konuğumuz şair yazar Mustafa Aydoğan da bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz.
Dinleyicilerimize şair yazar Mustafa Aydoğan'ı kısaca tanıtmak isteriz. 1964'te Kahramanmaraş'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. 1990'dan bu yana Maliye Bakanlığı'nda çalışan Aydoğan'ın ilk şiirleri arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Esra yazılarında çıktı. Şiir ve yazıları Mavera, Yedi İklim, İkindi Yazıları, Kayıtlar, Dergah, Hece, İtibar ve Edebiyat ortamında yayınlandı. Edebiyat Ortamı dergisinin yayın yönetmenidir. Efendim bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve
teşekkür ediyorum.
Hemen şiirinizle başlayalım isterseniz.
Eyvallah. Kurdela. Kızım ince ve hafif sesini gezdiriyor içeriye boşalan ay ışığında. Baba diyor öp beni, öp beni, sesimde bir ağrı var. İpin üstünde cambaz bembeyaz, çoğaltıyor annemin yüzündeki geceyi. Çocukların gülüşlerine öykünen yaz, baba neden her şey sağlam ve böylesine görkemli? Kızım saatin en ucunda, saçlarında mavi bir akış. Baba diyor bir melek miyim ben, avuçlarımda uyuyor tombul dolunay. Eteğimde sarı yıldızlar. Baba bir kelebek miyim ben? Işık mıyım? Neden ağrıyan bir kalbim var? Saksılar çiçeği boğacak biliyorum. Kara kediler emiyor parmak uçlarımdan. Sütçü neden çalıyor kapımızı evde ben yoksam? Baba neden her şey tuhaf ve böylesine sağlam? Kızım elinde gümüş bir çay, dudaklarında bakırsı tebessüm. Baba diyor, saçlarıma düşen kar annemi neden üşütüyor? Çocuklar ölse ne yapar sokaklar? Dökülse elimdeki gümüş çay, biliyorum yağmur işte böyle yağar. Trenler geçiyor düştün ellerimden. Senin göğünde parçalanan nar gibi trenler. Koşuyorum, çıkmak üzereyim işte çocukluğumdan. Baba, neden her şey dışımızda ve hızlı bu kadar? Kızım açmış toprağın bütün kapılarını, kayıp kurdelasını arıyor prensesin. Baba diyor, çek üzerimden, çek ve arala geceyi. Bu kadar karanlığa dayanamam ben. Orman bütün ağaçlarını öpüyor tek tek. Prensesin kurdelası bulunmuş besbelli. Açmış gördüm kalbimdeki son çiçek. Baba neden her şey güzel ve böylesine görkemli? Kızım bütün ruhunu yumuşak tenine bağışlıyor ayın. Geceyi yıkanmış güneşe seriyor çocuklar. Uçup dağılıyor ruhuma üflenen nefes. Baba diyor ölsem acı çekmem. Ay ışığına gömer beni melekler. Baba neden her şey içli ve böylesine sevecen?
Çok güzel okudunuz.
Eyvallah.
Ama siz sadece kendi şiirlerinizi değil, başka şairlerin şiirlerini de çok güzel okuyorsunuz.
Eyvallah.
Sizi tanıdım tanıyalı, güzel şiir okuma söz konusu olduğunda verdiğim örneklerden biri sizsiniz.
Eyvallah.
Yani şiir yazmak ne kadar başlı başına bir işse, öyle zannediyorum ki şiir okumak da aynen şiir yazmak gibi başlı başına bir iş.
Bu galiba biraz vurguları bulmakla ilgili bir şey. Şiir okumadaki şiiri karşıya
sizin
aktarma.
Gibi okuyamıyoruz.
Eyvallah neyse. Evet. Eyvallah. Teşekkür ediyorum.
Abi 4 kitabınız mı var? 5 kitabınız mı?
Zaman zaman sayısını ben de karıştırıyorum artık, evet, ama galiba...
Denemelerle birlikte 10 kitabı bulduk.
Yani 12, galiba. 13 gibi falan.
12, 13.
Evet, zaman kendi kendime sayıyorum ya benim kitap kaç tane oldu falan diye. Ama galiba 5 şiir kitabı oldu.
Evet.
3 tanesini bir araya getirdik az önce diye yayınladık. Evet. Sonradan 2 kitap daha çıktı. Evet, 5 şiir kitabı oldu.
Yani bütüncül Türk şiirinde durduğu yer... gibi şeylerle net tanımlamalar yapılabilecek bir yekün. 5 kitap az değil.
Eyvallah tabii yani, bu okurun ve başkalarının...
Haşim'den daha çok yazdınız, yazmışsınız diyebiliriz.
Sayı olarak evet öyle görünüyor. Tabii Haşim çok büyük bir şair. Sayı olarak Haşim'den daha fazla yazdığım ortada.
Evet. Efendim siz 1980'lerin başında şiire başladınız. Lise yıllarında gibi, evet. Şiire başladınız. Arkadaşlarınızla Esra Sanat Yazıları isimli bir dergi.
Esra Yazıları. Evet.
Esra Yazıları isimli bir dergi. Maraş'ta bir dergi.
Tabii.
Henüz liseye giden bir öğrencinin arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı bir dergi. Ama asıl başlangıç galiba Cahit Zarifoğlu'nun yönettiği, Mavera'da yönettiği Okuyucularla köşesine... şiir göndermenizle başladı mı diyeyim?
Beraber başladı diyebiliriz. Tabii Maraş Türk edebiyat içerisine girmiş olan çoğu insan bunu biliyor. Maraş 1960'lardan sonra ciddi bir edebiyat merkezi haline dönüştü. Ve bu merkezin ben merkez olma durumunun hala devam ettiğini düşünüyorum. Bu bizim lise dönemimizde çok daha etkindi. Biz bunu o zaman da hissediyorduk. Maraş'ta olmak, okuyor olmak, mutlaka yazıyor olmayı da gerektirir gibi böyle tuhaf bir algı vardı.
Şair, edebiyatçı diye bir olgu var zaten.
Şairler şehri de evet, diyebiliriz herhalde.
Şöyle çok doğru söylüyorsunuz. Kızım lisede okurken yeni gelen bir öğretmen öğrencilerle tek tek tanışıyor. Kızım da Maraşlı olduğunu söyleyince öğretmenin otomatik sorusu şu. Senin baban da şair mi?
Evet.
Mesela bu ilginç bir şey. Mesela böyle bir algı oluşmuş. Yani evet. Çünkü şey otomatik, soru otomatik yani. Maraşlıysanız arkasından gelen şey siz şair misiniz veyahut da babanız şair mi şeklinde geliyor. Tabii kızım da galiba isabet ettirmiş oluyor.
Ama bu olgunun sebebi şu olabilir mi? Hani Rasim Özdenören, Akif İnan, Alaaddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil birlikte hareket olgusu var. Hepsi Maraşlı ama diyelim ki aynı dergide yazıyorlar veya aynı dergiyi çıkarıyorlar.
Bu çok doğru. Şöyle Nuri Pakdil demek lazım tabii başlangıçta. Türkiye'de Kahramanmaraş'ta edebiyat ateşini yakan ve bunun Türkiye'ye etki etmesini sağlayan ana kişi Nuri Pakdil
evet.
Bana göre. Daha sonra gelen işte bugün genellikle toplumumuzun, Türk toplumunun yedi güzel adam olarak bildiği kuşak Nuri Pakdil'in yetiştirmiş olduğu bir kuşak. Ama tabii 5-6 adamın var olması yetmiyor. Bunlar aynı zamanda Türk edebiyatında çok etkin kişiler oldular. Şimdi çok etkin kişi olunca ve bu çok sayıda olunca bu kişilerde yani 7-8 kişi aslında çok bir sayıdır. Nitelikli 7-8 kişinin bir anda var olması ve bunların Türk edebiyatına etki etmesi Maraşlı olmakla edebiyatçı olmayı, bunların çoğu da şair olduğu için Maraşlı olmakla şair olmayı Türk toplumunun zihninde bir simge olarak oluşturdular. Tabii Necip Fazıl da var ama Necip Fazıl'ın asıl özelliği Maraşlı bir şair olması değil. Necip Fazıl Kısakürek Maraşlı olmasına rağmen Maraşlılığın Maraş'ın
bu
Türk edebiyatında
değil.
Yani bu
değil. Bu vurgu içinde değil.
Maraş'la edebiyatın ve şairin birleşmesinde Necip Fazıl'ın çok katkısı yoktur. Belki de hiç katkısı yoktur.
Belki de orada pek yaşamadığından olabilir.
İstanbulludur.
Evet.
İstanbul beyefendisidir yani evet.
Şey var. Lise yıllarınızda mesela Maraş'ta çıkan gazetelerde çalıştınız mı, yazdınız mı?
Tabii ki orada bir...
Şunun için soruyorum bu soruyu. Hani Maraş'tan söz açıldı. Zarifoğulları lise öğrencisiyken Maraş'ta çıkan gazetelerde, dergilerde ciddi ciddi, hatta gazetecilik yapacak derecede ciddi ciddi
tabii
çalışıyorlar, yazı yazıyorlar.
Tabii.
Sizin de arkadaş grubunuzla birlikte veya böyle
oldu. Bu aynen böyle oldu. Maraş'ta şu an adını hatırlayamıyorum bir gazete vardı. O gazetenin biz edebiyat sayfasını yönettik. Bunun daha sonraları, onu mesela birkaç yıl yönettik biz birkaç arkadaşla birlikte. Bunun daha sonraları bizim doğrudan eylemimiz olmadığı, Nuri Pakdil'den, Cahit Zarifoğlu'ndan filan tevarüs eden bir gelenek olduğunu çok sonradan ben gördüm. O gazetelerde edebiyat sayfaları düzenledik ve onlar ilginçtir mesela. Maraş'ta 3-4 tane öğrencinin çıkarmış olduğu bir edebiyat sayfası Türkiye'de etkili oldu. Mesela İstanbul'da önemli yazarlardan sesler gelmişti tuhaf bir şekilde.
Evet.
Daha sonra mesela bu Esra yazılarında da oldu. Yani Esra yazılarının İstanbul'da okunduğunu falan gördük. Biz sonra işte 3-4 arkadaşla bunu çıkarmıştık. Ve ciddi yazarlardan, yani bugün isimlerini söylediğimizde şu an hatırlayamıyorum ama hala Türk Edebiyatı'nın bildiği yazarlardan Esra yazılarını okuduklarını gördük. Ya da biz onlara göndermişizdir ama onlarla karşılaştığımızda bundan bahsettiler, kendileri bahsettiler falan.
Evet.
Bu tuhaf gelmişti. Hala da tuhaftır bence. Yani bir taşrada çıkan bir derginin merkezdeki büyük yazarlar tarafından alkışlanıyor olması bir anlamda,
evet,
yani övgüyle söz edilmesi. Çok güzel bir şey, ilginç bir şey, nadir bir şeydir. Bu bize tabii orada bir güven verdi, özgüven verdi. Bu gençlik döneminde de özgüven çok önemli. Ondan sonra az önceki söylemiş olduğun hadise geldi. Ona da bu arada geçmiş olalım. İşte Mavera dergisi çıkıyordu. Okuyucularla bölümünü Cahit Zarifoğlu yönetiyordu.
Evet.
Bir arkadaşımızın o bölüme ilişkin bir tabiri vardı. O çok hoştu. Diyordu ki Cahit Zarifoğlu uzaktan başımızı okşuyordu diyor. O okuyucularla bölümüyle. Tabii sadece bu okşama, bir merhamet, güzel söz söyleme, insanları onur edici söyleme şeklinde değildi. Cahit Zarifoğlu sanatta merhamet olmaz kuralına inanan bir insandı.
Hmm.
Şiir neyse, gönderilen gençler oraya şiir gönderiyorlardı. Cahit Zarifoğlu da bunu değerlendiriyordu. Şiir ya da öykü, ama ben daha çok işin şiir tarafına bakıyordum tabii. Ve çok ağır sözler söylediği de oluyordu. Şu anlamda ağır. Karşının kalbini kırıcı anlamında değil de, yani gönderilen metne bağlı olarak konuşuyordu. Metin iyiyse iyiydi, kötüyse kötüydü. Birçok insana bu arada senden şair olmaz şiiri bırak dedi mesela. Senden öykücü olmaz,
evet,
öyküyü bırak dedi. Aslında doğrusunu yaptı. Amacı çünkü karşıdaki insanı kırmak değildi. Bugün de aslında bunun yapılması gerektiğine ben inanıyorum. İnsanları kırmamak için, eğer bir sanatçıysa karşınızdaki gençse, kırmamak için ona yumuşak konuşmanın çok fazla faydalı olduğunu düşünmüyorum.
Hatta
ben.
Kötülük doğrudan, yapmak diyebiliriz.
Tabii kötülük yapmak diyebiliriz. Doğrudan konuşmak lazım. Yani bir insanın gelecekte bir şey yapmasını ümit ediyorsanız ona bulunduğunuz anda doğruyu doğru bir şekilde aktarmak lazım.
Evet.
Ben mesela bu tedirginlikle şiirler gönderdim Cahit Zarifoğlu'na. Çünkü korkuyorsunuz. Yani bunu herkese söylediğini sana da söyleyebilir. Bu tedirginlikle o zamanlar gönderdik. Tabii biz bunun tam tersi bir tepki aldık. Çok olumlu tepkiler,
evet,
aldık biz. Sonradan benim ilk gönderdiğim şiirlerden birisini yayınladı.
Zarifoğlu'ndan şair olacak gibi bir...
İşte öyle ifadeleri var yani.
Alıyorsunuz.
Şimdi o yaştaki bir insan için bu tabii çok şey, çok etkiliyor. Ve bundan çok memnun oluyorsunuz.
Aslında şöyle düşünüyorum ben. Zarifoğlu hem Türk şiirinin hem modern şiirimizin en önemli şairlerinden birisi.
Hani bugün bir, daha iyi anlaşılıyor
tabii
o.
Tabii ki. Evet. Bir şairin biyografisinde şöyle veya böyle Zarifoğlu adının geçmesi başlı başına bir onurdur o şair için. Yani sizin biyografinizde de Zarifoğlu... sizin ileride yazacağınız şiirlere ilişkin olumlu tahminde bulunuyor veya görüş beyan ediyor diyelim.
Evet, tabii o kendi
siz
fikrini beyan ediyor.
Siz buralardan süzülerek bugün durmuş, oturmuş, olgunlaşmış bir şiire ulaşmış bir şairsiniz.
İnşallah
şiirinize
öyledir.
Baktığımızda mesela biraz önce okuduğunuz Kurdela şiirinde de olduğu gibi lirizm diyebileceğimiz bir özellik ön plana çıkıyor. Sizin şiir kavrayışınızda, anlatımınızda, söyleşi ve denemelerinize baktığım, bildiğim için söylüyorum. Bu lirizm kavramını siz de kasıtlı olarak öne çıkarıyorsunuz. Hani şiir budur veya böyle olmalıdır anlamında.
Diyor Samet.
Bu konudaki görüşlerinizi biraz açabilir misiniz?
Şöyle söyleyeyim ben. Bu Kurdela şiirinden sıkıldım ben.
Çok mu önünüze konuyor?
Bu Edip Cansever'den mülhemdir bir anlamda. Bir gün bir şair diyor ki arkadaşı Edip Cansever'e, Edip diyor hadi şu masa şiirini oku diyor. O da diyor ki ya bu masa şiirinden ben bıktım diyor ya. Yani benim başka şiirlerim de var diyor. Evet. Herkes diyor masayı okumamı istiyor diyor. Bu anlamda Kurdela hep benim...
Kurdela
benim hep önüme çıktı. Tabii evet. Çok sevildi bu şiir. Evet. İlginç bir şekilde. Hep önüme çıktı bu. Kurdela'da da var bu. Evet, lirizmi önemsiyorum ama lirizmin ne demek olduğu, ne manaya geldiğinin tanımı çok önemli hale geliyor. Yani bizim lirik olandan kastımız aşka ilişkin olandır. Yani bir şeyin heyecanla yapılmış olması. Ama bu aşkın da ne olduğunu Yahya Kemal iyi tanımlıyor. Diyor ki bugünkü insanlar, bugünkü gençler geçmişte bizim geleneğimizde aşkın ne manaya geldiğini bilmiyorlar diyor. Gerçekte biz aşık dediğimizde şunu anlıyoruz. Yani Yahya Kemal'in de bu ifadesinden. Aşık dediğimizde biz Yunus Emre'yi anlıyoruz. Mevlana'yı anlıyoruz. Aşk dediğimizde de bunların dünyayla ilişkileri, eşyayla ilişkileri ve insan ilişkileri ve kendileriyle olan ilişkilerini anlıyoruz. Mesela Eşrefoğlu Rumi büyük bir aşk şairidir. Evet. Onun nedeni yaşamış olduğu o tasavvufta seyri sülük denen şeydir. Yani kendini yeniden, insanın kendini yeniden inşa etmesi hadisesi. Ben bunun şiire yansımasını, bunun en tipik şiire yansıması biçimi Fuzuli'dedir bizde. Fuzuli'de mesela Leyla ile Mecnun'da Leyla'dan maksat kadın değildir. Bunu kendisi tarif eder zaten Fuzuli. Der ki Allah'ın sıfatlarını, 99 sıfatını temsilen ben ona bir şahsiyet verdim, şahsiyetleştirdim ve bunun adına Leyla dedimler. Mecnun da biliyorsunuz insan-ı kamilin karşılığıdır. Kays'tan, Kays henüz manevi sülükünü gerçekleştirmemiş kişidir. Gerçekleştikten sonra Mevlana olur. Yani insan-ı kamildir. Bunu kendisi söyler zaten Fuzuli kendisi söyler Leyla ile Mecnun'un başında. Lirizmden anladığımız şey budur bizim. Ama lirikten daha çok ağlak şiirler anlaşıldığı için lirik tabiri çok fazla tanımlanmıyor. Bu anlamıyla hemen hiç tanınmıyor. Bu anlamı çok önemli çünkü bizim geleneğimiz buraya oturuyor.
Duyguyu, lirizm bağlamında duygu diyorum. Öne çeken şiirler daha kalıcı oluyor. Mesela düz fikire vurgu yapan şiirler kısa bir sürede eskiyip gündemden düşüyor.
Tabii. Ama duygu şöyle bir şey. Duygunun kendini nihai olarak en mükemmel şekilde gerçekleştiği nokta aşk noktasıdır. Evet. Yani duygu aşk noktasına eriştiğinde mutlak anlamda duygu olur ve her şeyi kapsar ve her şeye hükmeder.
Mesela Yahya Kemal Akif tarzında, Tevfik Fikret tarzında, Nazım Hikmet tarzında yazılan şiiri onaylamıyor. Şiir böyle olmaz anlamında.
Kim onaylamıyor?
Yahya Kemal. Yani onları düz fikir şiiri olarak tanımlıyor. Siz de böyle tanımlıyor musunuz?
Yani Mehmet Akif eğer söz konusuysa diğer şairler kimdi?
Tevfik Fikret.
Tevfik Fikret için doğru. Nazım Hikmet için de tam doğru değil. Mehmet Akif Ersoy için de tam doğru değil bence. Yahya Kemal nereden bakıyor bilmiyorum.
Lirizm bağlamında fikir ve duygu gibi bir
tabii gerçekçidir, realisttir Mehmet Akif Ersoy. Ama Mehmet Akif Ersoy'un safahatını okuduğunuzda içinizde bir tek duygu harekete geçer. Yani nihayette o aşka dokunur o. Mesela Tevfik Fikret de böyle olmaz. Ve bugün Mehmet Akif'i hala sevdiren şey de odur. Yani fikir nihayetinde gider o duyguya, o aşk lirizme ve aşka dokunur. Ama aşk tarifini tekrar işte az önceki yapmış olduğumuz tarife tarifle anlarsak bu doğrudur. Mesela Nurettin Topçu'nun bir aşk tarifi vardır. Aşk sel gibidir diyor. Geldiğinde her şeyi kapatır. Yani pisliği de kapatır, güzelliği de kapatır. Her şeyi bir tek kendisi kalır diyor. Sel mesela düşünsene. Her şeyi kapatır o. Bir tek kendisi var olur. Aşk böyle bir şey. Mehmet Akif'te bu var. Bugün sevilmesini hala sağlayan şey bu. Ama Mehmet Akif de sonunda bazı şeylere kabul etmiştir. Bizim düşünmekten ve hareket etmekten şiir yazmaya vaktimiz olmamıştır der mesela.
Evet, o anlamda cümleleri var. Mustafa abi, süremiz biraz kısıtlı ama bizim değinmek istediğimiz bir iki husus daha var.
Eyvallah.
Siz ilk kitaplarınızı yayınladıktan sonra Edebiyat Ortamı diye bir dergi çıkardınız. Daha sonra bu Edebiyat Ortamı dergisi mesela şiir yıllıkları yayınladı. Yine sizin hazırladığınız yönetiminizde.
Tabii.
Öykü yıllıkları da yayınladı. Böyle bir merkez dergisi olmaya doğru gidiyordu.
Eyvallah. Ayrıldım sonradan.
Ki siz bırakıp ayrıldınız. Dergiciliğiniz, dergicilik anlayışınız, edebiyat ortamının günümüz edebiyatına katkıları çerçevesinde neler söylersiniz? Yıllı ayırıp sonraya bırakalım. Önce edebiyat ortamını.
Şöyle, bunu sen de çok...
Hatta yayın evi de kurdunuz edebiyat tabii. ortamı bünyesinde. Tabii. Yayınlar yaptınız.
Tabii. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Her şairin ve yazarın ideallerinden birisi dergi çıkarmaktır. Evet. Edebiyat ortamı biraz da benim mecbur kaldığım bir durumdu. Dergi çıkarmam gerekiyordu artık. Buna inanmıştım. Ruhen mecbur kalmıştım ben buna. 2008 yılında Mart ayında çıkardık edebiyat ortamını. Ben dergiden şöyle bir şey anlıyordum. Ve hala bunu anlıyorum. Dergiyi çıkaran bir ekibin, birkaç kişinin ya da edebi fikrini, edebiyata işin algısını, düşüncesini yansıtma aracı. Yani derginin bence tek anlamı budur. Ve bu düşünceniz, eğer bir düşünceniz varsa, bu düşüncenizi yaymak için bir alan. Ve aynı zamanda edebiyat yerinde duran bir şey değil. Sizden sonra gelen bir kuşak var ve birlikte olmanız gereken insanlar var. Bunlar hepsi
edebiyat
genç insanlar.
Edebiyat ortamının etrafında böyle evet. bir kadroda oluşmaya başlamıştı. Genç insanlardan, genç şairlerden
oluştu da. Ben bunlara biraz da Cahit Zarifoğlu'nun bize yapmış olduğu o davranış biçimini, yani bizimle ilgilenmesini, benimle şahsen de ilgilenmiş oldu işte o mektuplar aracılığıyla. Bunu benden sonraki insanlara da bir borç olarak düşündüm ben. Yani Cahit Zarifoğlu'nun bana yaptığını bir şekilde ben başkalarına ödemem gerekiyordu. Evet. Bu borcu ödemek zorundaydım ben. Bu benim üzerimde bir vebaldi çünkü bana göre. Bunu yerine getirmem gerekiyordu. Bu nedenle genç kuşaklarla ben ciddi bir şekilde ilgilendim. Bu genç tabirini de çok sevmiyorum da yeni arkadaşlar diyelim. İlgilendim çünkü ben edebiyatı Türkiye'nin varoluşunun bir şartı olarak gören bir insanım. Yani edebiyatı ve şiiri.
Özellikle
yani,
şiir.
Yani şiir yoksa bir ülkenin varlığından söz edemeyiz. Ben şahsi kişisel olarak buna inanan bir insanım. Her şey benimle de bitmeyeceğine göre bu yeni insanlara da ilgilenmek gerekiyor. Dikkat ederseniz bizim dergide en yaşlı kuşak bizlerdik. Yani hep gençler daha çoğunluktaydı. Ve bunların çoğu zeki arkadaşlardı gerçekten. Bunlardan ileride şairler çıkabileceğini düşünüyorum. Ama gençlerin şöyle bir sorunu oluyor. Gençliğin şöyle tuhaf bir tehlikesi var. Bir müddet sonra sizin ilginiz onlarda beklenmedik bir şekilde ukalala yol açabiliyor. Sizin ilginiz ve itina göstermeniz ona, o kendisinde bir yetenek vehmetmesine sebep olabiliyor. Tabii böyle kötü sonuçları oluyor. Ama onun dışında Türk edebiyatına birkaç küçük katkımızın olduğunu
bazı
düşünüyorum.
Bazı arkadaşların ilk kitaplarını da yayınladınız edebiyat ortamı.
Yayınladık. Onlardan bazılarını sen de yayınladın. Daha sonra evet. senin yayın evinde de çıktı.
Şöyle bir yıllıklarla alakalı bir soru soracağım ama mesela yıllıkların neredeyse tamamı yayından kalktı. Bu da çok ilginç bir durum. Siz yıllık çıkarmadan önce Türkiye'de tek boyutlu bir yıllık yayını vardı. Siz buna adeta alternatif olurcasına bu tek boyutluluğu ortadan kaldıran bir çıkış yaptınız. Birkaç yıl sağlam bir şekilde yıllık yayınladınız. Ama sizden sonra yıllık yayını tükendi gibi, bitti gibi.
Şöyle oldu.
Bu tuhaf biraz.
Şöyle, tuhaf değil. Olması gereken oydu. Ben biraz da bunu amaçlamıştım aslında. Gizliden gizliye bu amacım da vardı benim. Türkiye'de tek boyutlu bir şiir anlayışı Türkiye'ye dayatılıyordu adeta. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Ben bunun şiir açısından da bu ülke açısından da doğru olmadığına inandım. Ve bu doğru olmayan şeyi, bu yanlışı, yanlışa birilerinin bir tepki göstermesi gerekiyordu. Bu sözle olmuyor. Yani sizin yaptığınız yanlıştır demekle olmuyor. Eyleme eğer karşılık verecekseniz yapacağınız tek şey var. Karşı eylemde bulunmak. Evet. Şiir yıllığı da çıkarmaya ben şahsen mecburdum bu anlamda. Ve bizim şiir yıllığımızın çıktıktan sonra şöyle bir şey oldu. Bu söylendiği için, başkaları tarafından da söylendiği için bunu biliyorum. Bu sadece benim düşüncem değil. Çıkmakta olan ve Türkiye'yi tek boyutlu bir şiire mahkum etmek isteyen yıllıkların hemen hemen tamamı kapandılar. Evet. Biz çıktıktan sonra. Ve bizim çıkışımızın bu kapanmalarda çok ciddi etkileri oldu. Mustafa Şerif Onaran diye birisi vardı biliyorsunuz. Uzun yıllar dergilerde yeri almış. O bir gün beni aradı. Ve yıllıkları çok iyi takip eden birisiydi. Allah rahmet eylesin diyelim. O bir gün beni aradı, dedi ki eğer Mustafa böyle devam edersen geriye bir tek senesi yıllığın kalacak dedi. Bunu benim ikinci yılda, biliyorsun 5 yıl çıkardım ben, evet. Yıllığı. Her yıl bir sefer veriyorduk, Mart ayında veriyorduk. Ve gerçekten bunu bana ikinci yıllığı çıkardığımda söylemişti. Gerçekten sonuçta böyle oldu. Amacım elbette birilerini yıkmak, bir şeyi ortadan kaldırmak falan değildi. Ama bir yanlışı düzeltmenin en iyi yolu o yanlışı ortadan kaldırmaktır. Evet. Ve ama ortaya daha güzel bir şeyi koyabilmektir.
Sizden sonra da yıllık yayını bütünüyle ortadan kalktı.
Çünkü yıllıkla amaçlanan şey, yani 1990'ların başında başladı yıllık. Yıllıkla amaçlanan şey amacını kaybetmişti. Ben bu amaçsızlığa, bu tek bakışla hayır şiir böyle değil, Türkiye'nin şiiri aslında şöyledir dediğimde zaten o çürük olan yapıların hepsi kendiliğinden çöktü. Evet. Benim amacım buydu. Yoksa ortaya kendimi sürmek değildi tamamen. Fakat Türkiye'nin zihni, algı durumu, Türkiye'nin şiirsel yeteneği sizin gösterdiğiniz gibi değildir. Bakın şöyledir dediğimizde buna insanlar ikna oldular. Biz bir anlamda insanları ikna etmiş olduk. Ve bu ikna sonucunda diğer çürük olan şeyler kendiliğinden biraz da çökmüş oldu.
Çökmüş oldu. Şiirin yanına siz deneme kitaplarınızdan ve deneme yazarlığınızdan da söz etmek gerekir sizi tanıtırken. Siz ciddi ciddi deneme yazarısınız aynı zamanda.
Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Birkaç deneme kitabımız yayınlandı. 3-4 tane zannediyorum, onun da sayısını bilmiyorum. Kısaca geçelim vaktimiz daraldığı için. Öykü yıllığını da aynı amaçla çıkarmıştım. Türkiye'de öykü yıllığı yoktu aslında. Evet. O güne kadar yoktu. Onu ilk defa biz yapmış olduk. Evet. Yapalım dedik, öykünün ne olduğunu böyle gösterelim dedik. Yıllıklar bu kadar, hızlı hızlı söylüyorum süremiz bittiği için. Deneme kaçınılmaz bir şeydir. Yani bizde şairlerin tuhaf bir kaderi vardır. Bir insan şairse, gerçekten iddiası varsa, onun yanına mutlaka düşüncelerinde koymuştur. Mesela Sezai, evet. Karakoç vardır, İsmet, evet. Özel vardır. Mehmet Akif Ersoy bir düşünce metni ortaya koymamıştır ama düşünce adamdır zaten Mehmet, evet. Akif Ersoy. Necip Fazıl Kısakürek öyledir. Bu biraz da şiirin ve şair olmanın getirdiği bir şey zannediyorum. Buna bu yazmaya mecbur kalıyorsunuz bir anlamda ve yazıyorsunuz.
Yazmadan olmuyor. İsterseniz programımızı bir şiirinizle, eyvallah. Kapatalım.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun.
Kuyu.
Ben de çok teşekkür ediyorum.
İle kapatsak nasıl olur?
Evet, bu Kuyu 4. şiir kitabında yer alan, evet. Bugün konuştuklarımızda yer alıyor. Olur, bununla kapatalım o zaman.
Çok teşekkür ederiz.
Kuyu. Üstünde gökyüzü var mı düştüğün kuyunun? Bulutlar var mı siyah ya da gümüş? Ay var mı gecelerinde? Ya da dertli nameler mırıldanan biri? Sen acı çektiğinde. Duyduğun sesler benziyor mu eskilere? Çıkıyor musun ummadığın yolculuklara düşlerinde yine, karanlık kapatınca yaralarını? Kırıyor mu umudunu atılan taşlar, tutulan keder, üflenen isyan? Düştüğün boşluğa sığdın mı bari? Tenine saldıran sessizliğe konuştun mu? Duydun mu ayak seslerini gelip geçinin? Derin mi seninle soluyan toprak, derin mi ağlayan gözler gibi?
Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Edebiyat Dünyamızdan programının bu haftalık da sonuna geldik. Nilgün Yıldırım sizler için hazırladı. Teknik yönetmenimiz Gülşah Rahmanoviç'ti. Mikrofonda da ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Edebiyat Dünyamızdan.